Ayrım 5 Kurtuluş Projesi and the Where Sayfa 53 Adamlar beni her 10 metrede bir nereye açıldıkları belli olmayan kapılar olan boş bir koridordan geçirirken ayakları bir yere düzgün değmiyordu bile. Nihayet koridorun sonundaki bir çift kapıyı açıp nazikçe beni içeri ittiler. Terk edilmiş binanın geri kalanına kıyasla bu oda mobilyalar ve parlak yüksek teknoloji cihazlarla bezeliydi. Gördüğüm en eksiksiz biyoloji laboratuvarıydı burası ve laboratuvarın ortasında Eva Strutt duruyordu. ''Merhaba Doktor Grace'' dedi, ''burası yeni laboratuvarınız.'' FBI ajanları arkamdan kapıları kapatarak Strutt'la beni baş başa bıraktılar. Fazla sert tuttukları omzumu ovaladım. Arkamdaki kapıya baktım. ''Şimdi belli bir yetki dediğinizde...'' ''Tüm yetkilere sahibim.'' ''Bir aksanınız var. Amerika'dan mısınız peki?'' ''Hollandalıyım. Avrupa Uzay Ajansı'nda bir yöneticiydim. Ama bunun bir önemi yok. Şimdi de bu işin başındayım. Hantal uluslararası komitelere vakit yok. Güneş ölüyor. Bir çözüme ihtiyacımız var. Benim işim de bu çözümü bulmak.'' Bir laboratuvar taburesi çekip oturdu. ''Bu noktacıklar muhtemelen bir yaşam formu.'' Güneşin üstel sönüşü, tipik bir yaşam formunun üstel popülasyon büyümesiyle uyumlu. Onların güneşi yediklerini mi düşünüyorsunuz? Hiç olmadı, güneşin saldığı enerjiyi yiyorlar dedi. Pekala, bu dehşet verici ama yine de benden ne yapmamı bekliyorsunuz yahu? Işık kavisi sondası örnekleri dünyaya getiriyor. Aralarında canlı olanlar olabilir. Onları inceleyip elinizden geleni öğrenmenizi istiyorum. Evet, daha önce bundan bahsetmiştiniz dedim ama bu işi benden daha iyi yapabilecek insanların olduğuna inanmak istiyorum. Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları onları inceleyecekler ama ben ilk sizin incelemenizi istiyorum. Neden? Güneşin yüzeyinde ya da ona yakın bir yerde yaşıyorlar. Bu size su bazlı bir yaşam formu gibi mi geliyor? Haklıydı. O sıcaklıklarda suyun var olması mümkün değildi. Yaklaşık 3000 santigrat dereceden sonra hidrojen ve oksijen atomları birbirlerine bağlı kalmayı sürdüremiyorlardı. Güneşin yüzeyi de 5500 santigrat dereceydi. Kadın konuşmaya devam etti. Spekülatif dünya dışı canlı biyolojisi alanı küçük, dünyada sadece 500 civarı insan çalışıyor bu alanda. Ve konuştuğum herkes, Oxford profesörlerinden Tokyo Üniversitesi araştırmacılarına kadar herkes, bu alanda çalışmayı birden bırakmasaydınız, bu alandaki öncülerden biri olabileceğiniz konusunda hemfikir. Tanrım dedim, hiç de iyi ayrılmadım, hakkımda böyle güzel şeyler söylemelerine şaşırdım. Herkes durumun ciddiyetinin farkında, eski kinlere yer yok ve günün sonunda herkese haklı olduğunuzu gösterebileceksiniz. Yaşam için suya ihtiyaç yok, herhalde bunun sizin için bir önemi vardır. Elbette dedim, yani evet ama böyle değil. Taburesinden kalkıp kapıya doğru yöneldi, yapacak bir şey yok. 23'ünde akşam 7'de burada olun, örnekleri sizin için hazır edeceğim. Ne dedim, örnekler Rusya'da olmayacaklar mı? Roskosmos'a Soyuz'u Saskatchewan'a indirmelerini söyledim. Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri örnekleri alıp bir savaş jetiyle doğrudan San Francisco'ya getirecek. Birleşik Devletler Kanadalıların hava sahasını kullanmasına izin verecek. Saskatchewan? Soyuz kapsülleri Baykonur uzay üssünden fırlatılıyor. Burası yüklem enlemde. En güvenli iniş yerleri de aynı endem içerisinde. Saskatchewan tüm kriterleri kapsayan San Francisco'ya en yakın geniş alana sahip. Elimi kaldır bir dakika. Ruslar, Kanadalılar ve Amerikalılar sen ne dersen onu mu yapıyorlar? Evet, sorgulamadan. Sen benimle kafa mı buluyorsun yahu? Yeni laboratuvarınıza alışın Doktor Grace, benim başka işlerim var. Başka bir şey demeden kapıdan çıktı. Evet, yumruğumu yukarı savuruyorum. Ayağa fırlayıp laboratuvara çıkan merdiveni tırmanıyorum. Oraya vardığımda o odadaki merdiveni de tırmanıp gizemli kapağı tutuyorum. Önceki sefer olduğu gibi tutamağa dokunduğum anda bilgisayar, kapağı açmak için isminizi söyleyin diyor. Ryland Grace diyorum ukala bir gülümsemeyle. Doktor Ryland Grace. Aldığım tek cevap kapak açılırken çıkan klik sesi oluyor. İsmimi hatırlamak için yaptığım onca meditasyon ve tefekkürün ardından biraz daha heyecanlı bir şeyle karşılaşmayı ummuştum. Mesela konfeti. Tutamağı kavrayıp çeviriyorum, kulp dönüyor, etkinlik alanıma en azından bir oda daha eklenecek. Kapağı yukarı doğru ittiriyorum, yatak odası ve laboratuvar arasındaki kapağın aksine bu kapak yana kayarak açılıyor. Bir sonraki oda oldukça ufak, sanırım bu yüzden kapağın yukarı doğru açılacak yeri yok. Ve bir sonraki oda da, LED ışıklar yanıveriyor. Bu oda diğer iki oda gibi yuvarlak ama bir silindir değil. Duvarlar tavana doğru buluşmaya başlıyor. Bu bir kesik koni. Son birkaç günü pek bir bilgi sahibi olmadan geçirmiştim. Şimdi ise bilgi taarruzu altındayım. Her yüzey bilgisayar monitörleri ve dokunmatik ekranlarla kaplı. Akıl almaz sayıda yanıp sönen ışık ve renk var. Kimi ekranlarda rakam dizileri var. Diğerlerinde diyagramlar, kimilerinde ise sadece siyah. Konik duvarların ucunda ise başka bir kapak bulunuyor. Gerçi bu seferki bu oda gibi gizemli değil. Üst kısmında hava kilidi yazıyor ve kapağın üzerinde de yuvarlak bir pencere mevcut. Pencereden baktığımda ardında ufak bir oda bir kişi alacak kadar büyük en fazla ile bir adet uzay elbisesi görebiliyorum. Ufak odanın öteki ucunda da başka bir kapak var. Evet, bu bir hava kilidi. Ve tam her şeyin ortasında da bir sandalye duruyor. Tüm monitörlere ve dokunmatik ekranlara ulaşmayı kolaylaştıracak mükemmel bir pozisyonda. Merdivenin kalanını tırmanarak odaya giriyorum ve sandalyeye oturuyorum. Rahat bir pilot koltuğunu andırıyor. Pilot algılandı diyor bilgisayar. Açısal anomali. Pilot peki. Anomali nerede diye soruyorum. Açısal anomali. Hal 9000 nere? Bu bilgisayar nere? Bir ipucu yakalamak için etrafımdaki birçok monitöre göz gezdiriyorum. Sandalye rahatlıkla dönüyor ki bu 360 derecelik bilgisayar çukurunda güzel bir şey. Yanıp sönen kırmızı kenarları olan bir monitörü görüyorum. Daha yakından bakmak üzere eğiliyorum. Açısal anomali, göreceli hareket hatası, tahmini hız 11.423 kilometre bölü saniye, ölçülen hız 11.872 kilometre bölü saniye, durum, güzergah otomatik olarak düzeltiliyor, herhangi bir eyleme gerek duyulmuyor. Bu bana hiçbir şey ifade etmiyor. Kilometre bölü saniye dışında bu saniyedeki kilometre demek olabilir. Yazının üzerinde güneşin bir resmi var. Güneş hafifçe kıpırdanıyor. Belki de bir videodur. Canlı yayın falan? Yoksa hareket ettiğini ben mi hayal ettim? Bir içgüdüyle iki parmağımla ekrana dokunuyorum ve parmaklarımı birbirinden uzaklaştırıyorum. Tahmin ettiğim gibi görüntü büyüyor. Akıllı telefon kullanmak gibi. Görüntünün sol yanında birkaç güneş lekesi var. Lekelerden birine ekrana doldurana kadar yaklaşıyorum. Görüntü cam gibi berrak olmaya devam ediyor. Bu ya aşırı yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf ya da aşırı yüksek çözünürlüklü bir güneş teleskobu. Güneş lekesi kümesinin diskin genişliğinin yaklaşık %1'ine denk geldiğini tahmin ediyorum. Güneş lekeleri için normal bir şey. Bu da demektir ki güneşin çevresine oldukça kaba bir hesapla yarım dereceden bakıyorum. Güneş 25 günde bir döner. Fen öğretmenleri bilir böyle şeyleri. Yani bu güneş lekelerinin ekrandan kaybolmalarının bir saat kadar sürmesi gerekir. Daha sonra kaybolup kaybolmadıklarını kontrol ederim. Kaybolurlarsa bu bir canlı yayın demektir. Kaybolmazlarsa da bir fotoğraf. Saniyede 11.872 kilometre. Hız görecelidir. İki objeyi karşılaştırmadığını sürece pek bir anlam ifade etmez. Bir araba otobanda yere göre saatte 110 kilometre ile gidebilir. Ama yanındaki arabaya göre neredeyse saatte 0 kilometre ile hareket ediyordur. Peki o zaman bu ölçülen hız neyin hızını ölçüyor olabilir? Cevabı biliyorum sanırım. Ben bir uzay gemisindeyim değil mi? Bir uzay gemisinde olmalıyım. Öyleyse yüksek ihtimal o değer benim hızım. Ama neye göre hızım? yazının üzerindeki kocaman güneş görüntüsüne bakılırsa güneşe göre diye tahmin ediyorum. Güneşe göre saniyede 11.872 kilometre hızla gidiyorum yani. Aşağıdaki yazı sanki az önce yanıp söndü, bir şeyler mi değişti? Açısal anomali, göreceli hareket hatası, tahmini hız 11.422 kilometre bölü saniye, ölçülen hız 11.871 kilometre bölü saniye, durum güzergah otomatik olarak düzeltiliyor, herhangi bir eyleme gerek duyulmuyor. Sayılar değişmiş, iki sayı da bir azaldı. Ah vay be, bir dakika, Togam'dan kronometremi çıkarıyorum. Sonra da bana sonu gelmeyecek gibi gelen bir süre boyunca kronometreyi seyrediyorum. Tam vazgeçmek üzereyken sayılar birer azalıyor, yine sayacı başlatıyorum. Bu sefer ne kadar beklemem gerekeceğinin bilincindeyim. Bekleyiş yine sona ermeyecek gibi geliyor ama pes etmiyorum. Nihayet sayılar yine bir azalıyor ve sayacı durduruyorum. 66 saniye. Ölçülen hız her 66 saniyede bir düşüyor. Kafamdan yaptığım bir hesapla 15 metre saniye kare hızlanıyorum. Daha önce ölçtüğüm yerçekimi hızlanması ile aynı. Hissettiğim kuvvet yerçekimi değil, santrifüj de değil. Bir çizgi üzerinde aralıksız hızlanan bir uzay gemisindeyim. Yani aslında yavaşlıyor tabii, sayı azalıyor. Peki o hız çok hızlı. Tamam yavaşlıyor ama yine de vay be diyorum. Dünya yörüngesine tırmanmak için 8 kilometre bölü saniye gerek. Bense 11.000'le gidiyorum. Bu güneş sistemindeki her şeyden daha hızlı. Bu kadar hızlı olan bir şey güneşin yer çekiminden kaçıp yıldızlar arası uzaya uçar. Ekranda hangi yöne gittiğime dair bir bilgi yok. Sadece görece hızım var. Şimdi sorum şu o zaman. Güneşe doğru mu gidiyorum, güneşten uzağa mı? Bu neredeyse akademik. Ya güneşle çarpışacağım ya da geri dönme umudum olmadan derin uzaya uçacağım. Ya da ondan yana gidiyorumdur ama güneşle çarpışmayacağımdır. Bu durumda da güneşi ıskalayıp ondan sonra geri dönme umudum olmadan derin uzaya uçacağım. Güneşin ekrandaki görüntüsü bir canlı yayınsa o zaman güneş lekesi benim seyahat yönüme göre ya büyüyecektir ya da küçülecek. Bu da yaklaşık bir saat sürecek. Kronometreyi başlatıyorum. Ufak odadaki diğer milyonlarca ekrana aşina olmaya çalışıyorum. Çoğu bir şeyler hakkında bilgi veriyor ama içlerinden birinde yuvarlak bir amblemin görüntüsü var. Bir ekran koruyucu falan olduğunu varsayıyorum bunun. Ekrana dokunursam o bilgisayar uyanır. Ama o ekran koruyucu bu odadaki en bilgilendirici şey olabilir benim için. Bu bir görev amblemi. Görür görmez bunun ne olduğunu anlayacak kadar NASA belgeseli seyrettim. Yuvarlak amblemin dış halkası mavi ve içinde beyaz yazılar var. Üst tarafta Meryem Ana, alt tarafta da Dünya yazıyor. Bu aracın ismi ve Emir Limanı. Geminin dünya dışında bir yerden gelmesini beklememiştim hiç ama olsun. Her neyse sanırım içinde bulunduğum geminin adını da öğrendim sonunda. Meryem Ana'dayım. Bu bilgi ne işime yarayacak bilmiyorum. Ama amblemden öğrenebileceğim tek şey bu değil. Mavi şeridin içinde üzerinde tuhaf semboller bulunan siyah bir daire bulunuyor. Ortasında bir nokta bulunan sarı bir daire, beyaz bir haçla işaretli mavi bir daire ve küçük T harfli daha ufak bir sarı daire. Bunların ne anlama geldiğine dair bir fikrim yok. Siyah alanın kenarında şöyle yazıyor. Japonca bir karakter yer almış burada. Daha sonra da Rus Kiril alfabesiyle ve Grace, mürettebat. Ben Grace'im, demek ki diğer ikisi de yataklarında yatan mumyaların isimleri. Bir Çinli ve bir Rus. Onlara ait anılarım yüzeyin hemen altında ama henüz onları gün yüzüne çıkaramıyorum. Sanırım bir tür savunma mekanizması engelliyor bunu. Onları hatırladığımda canım yanacak. Bu yüzden beynim onları hatırlamayı reddediyor. Belki, bilmiyorum. Ben fen öğretmeniyim, bir travma psikoloğu değil. Gözlerimi siliyorum, belki o anılar için kendimi zorlamanın zamanı değildir. Öldürecek bir saatim var. Başka neler hatırlayabilirim diye düşünmeye başlıyorum. Bu iş giderek daha da kolaylaşıyor. Bu konuda kendimi %100 rahat hissetmiyorum dedim. Giydiğim taslamam koruyucu elbise yüzünden sesim boğuk çıkmıştı. Nefesim suratımın önündeki şeffaf görüş dalgasını buğulandırdı. Bir şey olmaz dedi Stratton sesi interkomdan. Çok kalın, çift camlı pencerenin arkasından seyrediyordu. Laboratuvarda birkaç değişiklik yapılmıştı. Ah, ekipman aynıydı ama artık tüm oda hava sızdırmaz hale getirilmişti. Duvarlar kalın plastik brandalarla döşenmiş, brandalar bir tür özel bantla yapıştırılmıştı. Nereye baksam HKM logolarını görüyordum. Karantina protokolleri pek rahatlatıcı sayılmazdı. Artık odaya tek giriş büyük plastik hava kilidinden sağlanıyordu ve ben içeri girmeden bana bir koruyucu elbise giydirmişlerdi. Tavandaki bir makaradan elbiseme uzanan bir hava borusu vardı. Tüm son teknoloji cihazlar ne yapmak istersem ona hazır ve nazırdı. Ben hayatımda bu kadar eksiksiz bir laboratuvar görmemiştim. Odanın ortasında da üzerinde silindir şeklinde bir kap bulunan bir el arabası vardı. Silindirin üzerinde OAPCU yazıyordu. Bana çok bir şey ifade ettiği söylenemezdi. Strat gözlem odasında bir başına değildi. Askeri üniformalar içindeki yaklaşık 20 kişi onunla birlikteydi. Hepsi ilgiyle seyrediyordu. Aralarında kesinlikle birkaç Amerikan, Rus, bir iki Çinli subay vardı. Artı tanımadığım bir sürü farklı üniforma daha. Büyük bir uluslararası grup. Hiçbiri tek kelime etmiyor. Sessiz bir anlaşmaya bağlı kalırmışçasına hepsi Strat'ın birkaç metre arkasında dikiliyordu. Hava borusunu eldivenli elimle yakalayıp Strat'a işaret ettim. Buna gerçekten gerek var mı? İnterkom düğmesine bastı. O silindirin içindeki ördek yüksek ihtimal bir uzaylı yaşam formu. Kendimizi tehlikeye atmak istemiyoruz. Bir dakika, siz kendinizi tehlikeye atmıyorsunuz ama ben atıyorum.
Yok öyle bir şey.
Nasıl yok ya?
Durakladı. Peki tam olarak öyle.
Silindire yaklaştım. Diğerleri de bunları yaptı mı? Subaylara baktı. Subayları omuz silkti.
Diğerleri derken kimden bahsediyorsun?
Şey işte dedim, örneği bu kaba transfer eden insanlar.
O kapsülden gelen kap, 1 santimetre kalınlığındaki çelik bir kabuğu çevreleyen 3 santimlik kurşundan yapılma. Venüs'ten ayrıldığından beri kapalı, örneğe ulaşmak için açmak gereken 14 mandalı var.
Önce silindire, sonra kadına, sonra yine silindire, sonra yine kadına baktım. Ben böyle saçmalık görmedim.
Bardağın dolu kısmına bak dedi. Uzaylı yaşamla ilk teması gerçekleştiren kişi olacaksın.
Yaşam da yaşam olsa diye mırıldandım. Biraz uğraştıktan sonra 14 mandalı açtım. Mandalları sert kapatmışlardı. Kısa bir süre boyunca ışık kavisinin bu mandalları nasıl kapattığını aklımda canlandırmaya çalıştım. Havalı bir sistemi olmalıydı. Kabın içi çok etkileyici değildi. Zaten olmasını beklememiştim. İçi boş gibi görünen ufak şeffaf bir plastik top vardı sadece. Gizemli noktacıklar mikroskobikti ve onlardan çok yoktu. Radyasyon algılanmadı dedi Strat interkom üzerinden. Kadına bir bakış attım. Konsantre olmuş tabletini seyrediyordu. Topa uzun uzun baktım. Bu vakum altında mı?
Hayır dedi, bir atmosfer basıncında argon gazıyla dolu. Sonda Venüs'ten dönerken noktacıklar kıpırdanmaya devam ediyordu. Görünüşe göre argon onları etkilemiyor.
Laboratuvarda etrafa bakındım. Burada bir havasız ortam kabini göremiyorum. Bilinmeyen örnekleri normal havaya öylece salamam.
Tüm oda argonla dolu dedi. Hava borusunu kırmamaya ya da elbiseni yırtmamaya dikkat et. Argon solursan
boğulurum ve ne olup bittiğini anlamam bile. Evet, tamam. Topu bir tepsiye götürdüm ve 2 parça halinde açılana dek yavaşça döndürdüm. Topun bir yarısını kapalı bir plastik kaba koydum, diğer yarısının içinden de pamuklu bir çubukla örnek topladım. Çubuğu bir lama sürdüm, lamı da bir mikroskoba götürdüm. Onları bulmanın kolay olmayacağını beklemiştim ama hemen karşımdalardı. Düzinelerce ufak siyah noktacık ve gerçekten de kıpırdanıp duruyorlardı.
Tüm bunları kayıt altına alıyor musunuz?
36 farklı açıdan dedi kadın.
Örneğin içerisinde çok sayıda yuvarlak obje mevcut dedim. Boyutlarında pek bir değişiklik görmüyorum. Her birinin yarıçapı yaklaşık olarak 10 mikron. Odakla oynayıp çeşitli yoğunluklarda arkadan ışıklandırma denedim. Örnekler mat, içlerini göremiyorum. En yüksek ışık seçeneklerini kullandığımda bile.
Yaşıyorlar mı diye sordu Strat.
Ters ters kadına baktım. Bir bakışta söyleyemem ki bunu. Burada ne yapmamı bekliyorsun?
Onların hayatta olup olmadığını öğrenmeni istiyorum. Hayattalarsa nasıl işlediklerini öğrenmeni.
Çok şey istiyorsun.
Neden? Biyologlar bakterilerin nasıl işlediğini çözdüler. Sen de onların yaptıklarını yap işte.
O iş binlerce bilim insanının 2 asır çalışmasıyla oldu.
Sen daha hızlı çalış.
Bak ne diyeceğim, mikroskobu işaret ettim. Ben şimdi işe geri döneceğim. Öğrendiklerimi de öğrendiğimde söyleyeceğim size. O zamana dek sessizlik içinde çalışmamı seyredebilirsiniz.
5. ayrımın sonu. Sayfa 62.